Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Ersin Kılıç.
Merhaba, ben Talha Aynacı.
Yeni bir ikisi birde teknoloji ve oyun haberlerini ekranınıza getirmek için tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar, hemen teknoloji haberleriyle başlamak istiyorum. Çok heyecanlı bir haberimiz var. Biliyorsunuz eğer bir tarafında çift GPU'lu 7990 ile ilgili birçok haber yaptık bugüne kadar. Fakat en son gelişme artık ekran kartının zaten 24 Nisan'da lanse edileceği haberlerine doğrular nitelikte. Zira eBay üzerine bir 7990'ın satışa çıktığı haberi geldi. 1 dolarla satışa başlanmış. Şu anda 1000 dolar seviyesinde seyrediyor kartın fiyatı.
Daha da yükselir herhalde.
Tabii mühendislik örneklerinden bir tanesi tabii bu. Fakat tabii ki ilk ele geçiren site en azından ilk incelemeden bir tanesini yapma fırsatı bulacak ki.
Biz de açık arttırmaya girelim o zaman.
Aslında olabilir ama yurt dışından geleceği için kart gümrüğe takılma olasılığı çok yüksek. Kartın teknik özelliklerinden bahsedelim. Çünkü tabii ki açık arttırma sitesine koyan kişi kartın bütün teknik özelliklerini de altını yazmış. 950 MHz çekirdek, 6 GHz GDDR5 bellek hızına sahip kart. Aynı zamanda da tabii ki her GPU'da 2048 olmak üzere toplamda 4096 paralel işlem birimine sahip ki genel olarak baktığımızda gerçekten çok ciddi bir güçten bahsediyoruz burada. Ayrıca her işlemci için atanmış 3 GB GDDR5 belleğimiz var. Toplamda 6 GB GDDR5 bellek yapıyor. Fakat bu tip kartlarda tabii ki tek GPU başına düşen belleği baz almak lazım. Çünkü Crossfire ve SLI düzenlerinde tek kart üzerindeki bellek kullanılıyor sadece. Diğer kart sadece bunu kopyalamakla yetindiği için eğer toplamda 12 GB bellek deniyorsa bir kartta 6 GB diyeceğiz buna. 6 GB deniyorsa da 3 GB'ının kullanıldığını bileceğiz. Burada birçok kullanıcı bunu karıştırabiliyor.
Kafa karışıklığı var bayağı.
Evet. Bellek bant genişliği, yani bellek veri yolu genişliği de 384 bit olarak seçilmiş.
Yalnız kartın gücüne baktığımızda eBay'deki bu 1000 dolarlık fiyatın bayağı bir yükseleceğini herhalde söyleyebiliriz.
Evet, aslında hani hak kadar ettiği fiyat Amerika'ya baktığımızda 900-1000 dolar seviyesi. Çünkü biliyorsunuz Titan'ın fiyatı da oldukça yüksek ki bu Titan'dan daha hızlı bir kart olacak halen yukarıda.
Doğal olarak ilk örnek olduğu için muhtemelen ilk kapmak isteyen biraz
tabii ilk kapmak isteyen birazcık daha burada atacak, atik davranmış. Bir diğer haberimiz de Asus'un ROG serisi SSD'si ile ilgili, Raider ismini taşıyan SSD ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Kart zaten, yani aslında kart diyorum, neden kart diyorum? Bu bir SSD fakat PCI Express portu üzerinden takıyoruz bunu. PCI Express 2X portu üzerinden kullanıyoruz. Zaten ulaştığı hızlara baktığımızda 250 GB'lık modelin 830 MB okuma, 810 MB saniyede yazma hızları var ki uçuk kaçık değerler bunlar. Evet, yani bir oyuncunun ihtiyacının çok çok ötesinde sunucu tabanlı sistemlerde rahatlıkla kullanılabilir.
Ya özellikle veri transferi yapanların da herhalde çok fazla işine yarar.
Tabii özellikle video işleyenlerin çok fazla işine yarayacaktır. Çünkü artık baktığımızda Full HD videolar özellikle çok yüksek kalitede çekersek doğal olarak çok büyük yer kaplıyorlar ve bunları işlemek, başka bir formata dönüştürmek istediğimizde veri transfer hızları büyük önem taşıyor. Hani oyun yüklenme süresi tabii ki burada hızlanacaktır. Çünkü çok büyük veri transfer boyutlarından bahsediyoruz.
Ya sen de dediğin gibi bizim için de bayağı bir işe yarar. Şu an SSD'lere baktığımızda hep kapasitelerinin küçük olduğunu görüyoruz. Fakat bu işte 250-400 GB'lık SSD'lere baktığımızda hani veri transferi yapanlar için yaygınlaştıktan sonra muhtemelen bizim işimize de çok fazla
tabii
yarayacak.
Tabii ideal olacaklar. Bu arada bir düzeltme yapayım. 120 GB ve 240 GB'lık model olacak. Ben orada 250 dedim ama 240 GB'lık modelden bahsediyoruz burada. Ve PCI Express 2X port üzerinden takılan SSD'ler bekleme modundayken 7 watt, tam yük altındayken de 16 watt tüketiyorlarmış ki güç tüketim değerleri gerçekten makul seviyelerde. En azından Republic of Gamer ailesinden bir anakart, ekran kartına sahip kullanıcılar büyük ihtimalle de bu SSD ile sistemlerini süslendirmek isteyeceklerdir. Böylece komple gerçekten anlamda yüksek hızlı bir sisteme sahip olabilecekler.
Evet arkadaşlar, oyun tarafına baktığımızda ise bu hafta maalesef çok fazla duyuruyla karşılaşmıyoruz. E3'ün yaklaşmasıyla birlikte tabii ki firmalar hani biraz kabuklarına çekilip sürprizleri yavaş yavaş E3'te ortaya çıkartmak üzere hazırlıklarına devam ediyorlar. Bu haftanın en önemli duyurusuysa şüphesiz hafta içinde yapılan FIFA 14 duyurusu oldu. Her ne kadar Electronic Arts böyle bir oynanış videosuyla karşımıza çıkmamış olsa da böyle top fiziği üzerine gösterdikleri farklı videolar ile oyundaki köklü değişiklikler üzerine de ufak ufak değinmeler yapmışlar.
Özellikle vuruş kısmındaki değişiklikler benim hoşuma gitti. Çünkü eskiden topa bir metre öteden kayarak gelirdi kullanıcı. Şimdi gerçek adımlarla o düzenlemeyi kendisi yapabiliyor.
Ya şimdi EA Sports FIFA 12 ile birlikte Impact Engine'e giriş yaptı. FIFA 13'te ise bu işte oyuncu fiziğini birazcık daha oturtup hani grafiksel anlamda da gerekli eksiklikleri
kapattı. Daha gerçekçi ve oturaklı. Evet.
Hani bu seneye baktığımızda ise daha çok top fiziği ve yapay zeka alanında bazı geliştirmeler yaparak aslında böyle yeni nesile tam olarak hazır bir şekilde girmeyi hedefliyorlar gibi gözüküyor. Her ne kadar geçtiğimiz sene yaptıkları açıklamalarda FIFA 14 ile birlikte yeni nesile giriş yapacağız, FIFA 13 bir geçiş dönemi olacak söylentisi, söylemlerinde bulunsalar da oyunun açıklandığı platformlara baktığımızda gene PC, PlayStation 3 ve Xbox 360'ı görüyoruz. Muhtemelen ilerleyen dönemlerde tabii ki bir PlayStation 4 versiyonu çıkar mı çıkmaz mı bilinmez ama en azından bu nesli pas geçmeyip gene bu nesil üzerinden ana platformu yapacaklarını söyleyebiliriz.
Aslında FIFA serisinde güzel olan firmanın birkaç senedir PC ile konsolu aynı tutması.
Evet.
Ve grafiklerinden fizik motoruna kadar aynı oyunu çıkartması. Eskiden biliyorsunuz PC ile konsol arasında başladı. Dağlar vardı yani.
Ya FIFA 12 ile birlikte belki yanlışım olabilir. Hani şimdiden yanlış bir söylemde yaptıysam özür dileyim de. Senin de söylediğin gibi bambaşka bir oyundu.
Evet.
Fakat PC ile dengeleri de tabii ki kurmaları güzel oldu. En azından PES'e bir alternatif oldu. Çünkü PC kullanıcıları genelde PES'i tercih ediyorlardı aynı olduğu için. Ama FIFA ekibi PC tarafından da yönelerek aslında bir nevi yarışta o platformda da öne geçmeyi başardılar. Tabii ki yapay zeka ve top saklama sisteminde de bazı gelişmeler olacak. Bunun dışında sosyal tarafa da oldukça önem verecekleri söyleniyor ki Electronic Arts oyunlarında genelde hep sosyal işleyişin çok iyi olduğunu herhalde söyleyebiliriz. Gerek müzikleri olsun. Muhtemelen FIFA 14'te de bu yapıyı kaliteli bir şekilde koruyacaklardır diye düşünüyorum.
Yani şeyde PES hayranlarının FIFA'ya en çok atıfta bulundukları yönlerinden birisi animasyonlarda futbolcuların böyle sanki kayarak gidiyormuş gibi olması.
Özellikle işte
tabii göstermediler henüz bir şey ama tam net olarak
ya yapım aşamasından ufak bir video gösterdiler. Mesut'un da söylediği video zaten hani topa vuruşlarda özellikle eski oyunlarda böyle hafif son vuruşta kayarak giderlerdi.
Evet, yaklaşır topa.
Fakat artık hani bu teknik demo diyelim artık. Bu demoya baktığımızda hani o kayma kısmına bir adım daha attığını görüyoruz.
Aslında hani burada biraz daha yaklaştırıp bakarsak aya tam olarak anlaşılacaktır iki videoyu yan yana evet koyduğumuzda. Bir tanesinde gerçekten bir kayma var. Bir tanesinde artık bir ayağını topun yanına koyuyor, ayarlıyor birkaç metre önceden adımlarını. Sonrasında şutu çekiyor ki bence olması gereken buydu zaten.
Yani top fiziğine de mesela baktığımızda hani oyun içerisinde top fiziğini ve bu gibi anları anlamak gerçekten çok zordur. Hani oynanışa da çok büyük etki etmez ama top fiziği özellikle bu konuda daha fazla önem taşıyor. Çünkü vurduğunuz mevkiye, vuruş hızınıza, futbolcunuzun özelliklerine göre topun fiziğinde de bazı değişimler olacak. Ama genel olarak baktığımızda çok tabii ki FIFA 13'ün üzerine çok fazla şey koyacaklar gibi gözükmüyor. Birazcık daha beklentiler yüksekti. O yönde biraz geri kaldığını söyleyebiliriz. Yorumlara baktığımızda zaten bunları görüyoruz. Bu sene PES'ten birazcık daha fazla şey bekleniyor. Çünkü Fox Engine'le birlikte muhtemelen PES tarafı birazcık daha ağırlığını koymak isteyeceklerdir diye düşünüyorum. Hemen bir diğer habere geçtiğimizde Climax'ten geliyor arkadaşlar. En son Silent Hill oyunuyla karşımıza çıkan firma iki tane oyun duyurdu. Her iki oyunun da maalesef şu anda isimleri belli değil. Fakat oyunlara baktığımızda bir tanesinin korku oyunu olduğunu görüyoruz. Diğerinin ise Prince of Persia'ya benzeyen bir adventure oyunu olduğunu görüyoruz. Kitap haberlerinde sen evet girmiştin yanlış hatırlamıyorsam.
Evet doğrudur. Zaten şöyle de bir şey var. Climax bu oyunları gösterdiğinin ertesi gününde bir açıklama yapıp Ubisoft'la zamanında çalıştıkları bir oyunun görseli olduğunu söylemekle yetindiler.
Prototip aşamasındanmış galiba.
Prototip aşamasındanmış. Ya şu anda halen yapım aşamasında mı yoksa bunlardan vazgeçilmiş mi belli değil ama korku oyunu. Duyurdukları bir korku oyunu da var. Gayet etkileyici duruyor. Daha önce Silent Hill Shattered Memories yapmışlardı ki o da gerçekten başarılı bir oyundu. Yani Silent Hill tarzı oyunlar arasındaki nasıl diyeyim orijinaline en yakın.
Ya Silent Hill'in böyle bir çöküşte olduğu dönemde hafif bir sıçrama yapan oyunlardan birisi.
Onun da şöyle bir acıklı hikayesi var. PlayStation 2, PSP ve Nintendo Wii'ye çıktığı için Türkiye'deki kullanıcılar açısından pek duyulmadı. Üstün körü geçilmiş bir oyun oldu. Bakalım bu yeni oyunla birlikte enteresan şeyler
umarız en azından Prince of Persia'ya hasret kaldık. Bu oyun hayata geçer de en azından ona benzer bir oyun
geç. Prince of Persia olur. Hani ilk o 3 boyut adım attığında gerçekten bizi etkiledi. İkincisi de yine İyi. Güzeldi devam niteliğinde. Ondan sonra nedense o seri de çöküşe evet, doğru başladı. Umarız o çöküşün bir devamı olmaz. Yani yeniden çizgiyi evet yukarı doğru taşıyabilirler. Şimdi haberlere geçtiğimizde yine teknoloji tarafında ben bir soğutucu haberiyle devam etmek istiyorum. Çünkü soğutucular artık özellikle sessiz sistem kurmak isteyen ve hız ışıtma yapmayı seven kullanıcıların çok önemsediği konulardan bir tanesi ki Şite'den bahsedeceğiz. Çünkü Şite aslında bu Altman 64'lerin ilk bu hız ışıtmayla gündeme geldikleri dönemde Ninja serisi soğutucularıyla çok popülerdi. Hem sessiz hem de hız ışıtma uygun soğutucularla birçok kullanıcının, hız ışıtmacının gönlünü kazanmışlardı. Şimdi ise Eshuro isimli yeni soğutucularıyla yine şanslarını deniyor firma pazarda. Kaldı ki bundan önceki yine birçok modelle de o kaliteyi devam ettirmeyi başarmıştı işte. Genel olarak soğutucunun özelliklerine baktığımızda 6 adet bakır ısı borusuna sahip olduğunu ve 14 santimlik bir fanla soğutulduğunu görüyoruz. Üzerinde birçok alüminyum ısı yaprağı bulunuyor ve 6 adet ısı borusu düşünüldüğünde büyük ihtimalle yine işlemcileri serin tutmayı başaracaktır. 1300 RPM hızla dönen 14 santimlik fan da en gürültülü zamanında 30.7 desibel ses çıkartıyormuş ki kabul edilebilir. Yine sessizlik sınırında diyebileceğimiz bir ses seviyesi bu. Ve bütün modern işlemcilerle de uyumlu. Böylece AMD işlemcisi olan da, Intel işlemcisi olan da bu yük soğutucu için uygun bir kasaya sahipse mutlaka alıp kullanmak isteyecektir. 40 euroluk fiyatı da çok da can yakmayacak gibi görünüyor. Yani. Eskiden bu tip soğutuculara yaklaşmaya çalıştığımızda 250 lira, 300 lirayı cepten çıkartmamız gerekiyordu. Şimdi yavaş yavaş hızlaşıtmanın popülerliğinin düşmesiyle aslında soğutucuların da ucuzladığını görüyoruz.
En azından fiyatıyla birlikte hani böyle OC işine girmek isteyen kullanıcılara da böyle ufaktan bir hitap ettiğini söyleyebiliriz.
Evet, en azından merak için bile denenebilir. Bir diğer haberimiz ise anakart pazarıyla ilgili. Gigabyte ile Asus arasında çılgın bir rekabet var. Hep Asus birinciliği oynar. Gigabyte da yakından veya uzaktan ikinci olarak Asus'u takip ederdi. Fakat 2013'ün ilk çeyrek rakamlarına baktığımızda ikinin arasındaki fark neredeyse yok denecek kadar azalmış. Zira ilk çeyrekte Asus 4 milyon anakart çıkışı yaparken, pardon Asus 5 milyon anakart çıkışı yaparken Gigabyte tarafında 4.9 milyon anakart çıkışı yapılmış ki
hemen ensesinde.
Çok ufak bir farklı ıskalamış gibi görünüyor firma ki ikinci çeyrek rakamlarını herkes merakla bekliyor. Büyük ihtimalle belki de Gigabyte'ın Asus'u geçmesi bekleniyor bu tarafta ki Asus'un anakart liderliğini bırakıyor olması iki şeye bağlanabilir. Bir, firma artık eskisi kadar anakarta fokus çalışmıyor. Tamamen kendini dizüstü bilgisayar ve tabletler gibi konulara adamış durumda ki baktığımızda çok başarılı tablet cep telefonu modellerinin Asus tarafından geldiğini görüyoruz. Veya bir diğer konu, artık kullanacağı pahalı anakartlara ya da Asus'un o çılgın hızlaşıtma özelliklerine sahip anakartlarına eskisi gibi önem vermiyorlar. Gigabyte'ın da yine hani daha fiyat performans oranı yüksek anakartlarla bu pazarda yenilebildiğini görüyoruz. Hani zaten değişik şeyler hani çıkabilir senaryolar.
Lafını kestim. Kullanıcı gözünden baktığımızda niyeyse benim aklıma böyle Asus deyince hep böyle yüksek performans kasalar, yüksek performans anakartlar geliyor. Fakat Gigabyte'a baktığımızda senin de söylediğin gibi böyle bir hani kullanıcı dostu diyebileceğimiz fiyat ve performans
mütevazı
açısından
evet, daha mütevazı
kasalar için.
Evet, tam Gigabyte'ın da çok üst seviye güzel anakartları var. Fakat fiyat performans konusunda her zaman ben Asus'un önünde görmüşümdür. Gerçekten hem hızlaşırtma yapabildiğimiz hem de uygun fiyata satın alabildiğimiz anakartları Gigabyte tarafında daha fazla gördük. Geçen senenin rakamlarını da verelim aslında. Geçen sene toplamda 40 milyon anakart satılmış. Ve bu ikili Gigabyte ile Asus pazarın %47'lik bir kısmına hitap etmişler.
Ay maşallah.
Yani asıl satışı bu taraf yapmış. Fakat diğer firmaların satış rakamlarını da şöyle üstünden geçersek. Esrak 7 milyon satmış geçen sene. MSI 6 milyon adet anakart satmış. ECS ve Biostar toplamda 5.1 milyon adet çıkış gerçekleştirmişler. Foxconn ise 2.8 ile 3 milyon arasında bir anakart satışı yapmış ki küçülen bir pazarda yine satış adetleri yani oldukça tatminkar görünüyor.
Onu söyleyecektim aslında. Baktığımız zaman birazcık donanım pazarının küçüldüğünü görüyoruz. Bununla ilgili de geçtiğimiz günlerde mesela bir haber okumuştum. Tabii ki tabletler, akıllı telefonlar böyle pazardaki payının yükselmesiyle birlikte muhtemelen donanım tarafında da pazar birazcık küçülüyor.
Evet.
Hani burada Asus'un da biraz anakart işini geriye almasını herhalde buna...
Gerçi hani Asus'un gerçekten de bir odak kaybı olabilir bu tarafta. Çünkü firma hem tablet hem de cep telefonu konusunda çok başarılı ürünler ortaya koydu. Ultrabook'larda da zira yine tepeye oynuyor. Dizüstü bilgisayar pazarına baktığımızda da hızlı bir yükseliş içerisinde. Doğal olarak artık sistemden biraz daha şu komponentlerden kurtulup da asıl paranın farklı kazanıldığı kısma abi, doğru kaymaya başlıyor olabilir.
O zaman Gigabyte'da dediğiniz gibi öteki tarafta yine Asus'un arkasında olacak. Yani yine arka planda kalacak.
Gigabyte'ın hani... Şeyde yok zaten. Ne dizüstü bilgisayar ne de tablet konusunda iddialı modelleri yok. Cep telefonu arenasında bir ara Türkiye'de boy gösterdiler. Aslında başarılı modelleri de vardı fakat isteneni getirmedi. Çünkü cep telefonu falan dediğimiz arenalar aslında çok karışık. Yıllardır bu piyasada olmuş deneyimli insanların, firmaların bulunduğu
çöküş,
piyasalar. Evet, pazarlar.
Ya
bugün BlackBerry, Nokia diyoruz. Bir ara iyice tökezlediler ki hani Asus gibi komponent işinden gelen bir firmanın bile burada bu kadar iddialı oynayabiliyor oluşu Asus'un da biraz vizyoner bir firma olduğunda göstergesi aslında.
Evet, baktığımız zaman firmalardaki hakikaten böyle kızışma yavaş yavaş yükseliyor diyebiliriz. Böyle oyun tarafına baktığımızda ise arkadaşlar hani arka planda kalan fakat böyle kendi işini kendi yağında kavrulan bir firma var. O da kim? Tabii ki Nintendo. Nintendo her zaman olduğu gibi gene bir direct sunumuyla karşımıza çıktı ve bu sunumda bazı önemli oyun duyurularıyla birlikte eskiden duyurulmuş oyunların yeni videolarıyla da karşımıza çıktı. Şimdi bunlardan kısa kısa bahsedeceğiz. İlk olarak Pikmin 3'ten aslında bahsetmek istiyorum Talha. Böyle Pikmin 3 deyince sen zaten bu sene herhalde en çok heyecanla beklediğin oyunlardan birisi.
Yani.
Hani kısaca senden bir Pikmin 3 yorumu alalım.
Yani Pikmin 3 daha önce de biz birkaç kere konuşmuştuk. Normalde konsollarda strateji oyunu oynamak imkansız bir şey. Yani denenmiş ve genelde
başarısız
pek başarılı olmuş.
Hatta
çünkü
Halo'nun güzel bir denemesi vardı. Keşke
evet.
PC'ye gelseydi
evet,
oyun.
Halo Wars maalesef konsol üzerinde özellikle kontroller açısından biraz sıkıntı yapmıştı. Zaten Ensemble Studios'un da ölmesine sebep oldu. Meşhur Age of evet. Empires'ın yapımcısı. Pikmin bu konuda biliyorsun Shigeru Miyamoto'nun yapımcılığında karıncalardan esinlenerek yapılmış bir oyun. Görüntü olarak her Nintendo oyunu gibi çocuksu dursa da kontrolleriyle inanılmaz bir rahatlık ve shake veriyor oyuncuya. Pikmin 3 de özellikle tablet kontrolcüsüyle birlikte zaten rahat olan kontrol sistemini çok daha basite indirgeyecek demek istemiyorum. Çünkü oyun basit değil ama kontrol sistemi daha rahat hale geçecek diye düşünüyorum. Wii U'nun bu sene içerisindeki en önemli oyunu. Çünkü zaten şu anda Wii U'da gerçekten de konsol sattıracak herhangi bir oyun yok. Bu Nintendo 3DS'in de çıktığı dönemde yaşadığı çok büyük bir sıkıntıydı. Evet. Ama bugün Nintendo 3DS'in müthiş bir şekilde topladığını görüyoruz.
Zaten Wii U'ya baktığımızda E3 dönemiyle birlikte Wii U'daki oyunların hani yelpazesinin de genişleneceği söyleniyor. Hemen diğer oyunlara bakalım. Tabii ki gene bir Mario Party oyunu gelecek arkadaşlar, klasik bir şekilde. Bravely Default'un batıya geleceği duyuruldu ki Japonya'da gerçekten çok yüksek satış rakamlarına ulaşmıştı. Bunun dışında Yoshi's Island geliyor. Yeni bir Yoshi's Island. Mario Dream Team var. Mario Luigi Dream Team. Ve tabii ki yapılan sunumdaki en önemli oyun bana göre Link to the Past 2. Link to the Past 2'ye baktığımızda hani zaten orijinal efsane olan oyunun aynı dünyasında içereceğini fakat yeni özelliklerle birlikte karşımıza çıkacağını görüyoruz ki benim herhalde bu özellikler içerisinde en fazla hoşuma giden bir duvarda böyle bir yansıması gözüküyor.
Sanatsal bir şekilde. Zaten A Link to the Past SNES'in en önemli oyunuydu. Hatta bana kalırsa
Zelda serisinin
en güzel oyunlarından birisiydi. İki farklı dünya arasında gidip geliyor olmamız ve bu etkileşimi çok başarılı bir şekilde oyunun içine yediriyor olmaları çok keyifliydi. Yani zaten Shigeru Miyamoto daha önce devam oyunu geleceğini, daha doğrusu bu dünyada geçen bir oyun geleceğini söylemişti ama devam oyunu geleceğini pek tahmin etmiyordum. Ben sanatsal olarak dediğin kısımda oynanabilirlik açısından göze hoş geliyor ama oyunun genel olarak grafiklerini açıkçası SNES versiyonu benim daha çok hoşuma gitmişti, öyle söyleyeyim. Bugün açık oynasam daha çok hoşuma giderdi.
Remake gibi olmuş biraz yani, ama hikayeyi devam etmiş.
Evet, zaten aynı dünyada geçiyor. Bazı yerlerde bayağı bir benzerlik var ama görsellik açısından bence daha güzel bir şey ortaya çıkarabilirlerdi. Bakalım ne olacak.
Buna da şükür diyoruz. Mesut tabii Nintendo olunca birazcık böyle sessiz.
Yani Nintendo kısmı şu an hani Türkiye'de herkese evet. Sessiz kalan bir
evet,
konu.
Maalesef.
Yani genel olarak baktığımızda zaten incelemelere gelen yorumlardan falan da anlaşılıyor. Nintendo dendiğinde Türk insanı soğuyor ya. Buz gibi soğuyup şöyle bir dinleme moduna evet. Geçiyor. Yani Mario herkes oynamak istemiştir ama sahte makinelerde oynamıştır biliyorsunuz. 8 bitlik o kopya evet. Makinelerde oynamıştır yani.
Ya şöyle bir şey söyleyeyim ben sana abi. Geçen Amerika'dan şeyler geldi. Gears of War ve God of War Ascension'ın satış rakamları geldi. Tabii ki de bunları birbirleriyle yarıştırmak yanlış olur. Hepsi kendi oyuncu kitlesine hitap ediyor.
Yani
God of War Ascension 300 küsür bin satmış yanlışım yoksa. Özür dilerim 140 bin falan ne satmış. Her neyse bayağı bir düşük. Luigi's Mansion 2 aynı dönemde 1 milyon satmış. Yani baktığın zaman Nintendo oyunları çok daha fazla geniş kitleye hitap eden, çok fazla talep gören oyunlar.
Ya burada şeyi söyleyebilir herhalde. Avrupa tarafı, hani Türkiye'de zaten Nintendo fanı belli bir kesim vardır. Avrupa ile Japonya ve Amerika'yı kıyasladığımızda Avrupa'nın birazcık daha geri kaldığını düşünüyorum.
Evet, zaten aslında. Nintendo'nun da pek fazla şeyi yok.
İlgi açısından zaten Nintendo'da böyle biraz Avrupa bölgesine üvey evlat muamelesi yapar. En son oyunlar bizim bu taraflara gelir. O yönden de tabii ki bizim hani Türk insanının veya işte Avrupa kesiminin oyunlara birazcık daha ilgisiz olmasını da normal görüyorum.
Evet çünkü bizde küçük çocuklar bile biliyorsunuz asker gibi yetiştiler. Eline silahla oynamaya başlarlar. Bizimkiler hemen bir Call of Duty oynamak istiyorlar. Yani cihazda onu görmek istiyorlar artık. Mario falan pek kesmiyor. PC tarafına geçtiğimizde madem siz oyun haberleri dediniz hani yeni konsollardan bahsedik. Ben de Titan'dan bahsedeyim. Çünkü Titan gibi özel kartlar çıktıklarında ilk olarak referans sürümüne çıkıyorlar. Bunu Zotac'tan da alsanız, Asus'tan da alsanız aynı kartı satın alıyorsunuz aslında. Nvidia'nın referans tasarımı taşıyan, aynı soğutucuyu taşıyan bir karta sahip oluyorsunuz. Fakat Innotree'de özel bir tasarıma sahip Titan ekran kartı geliştiriyor. 3 adet fanıyla beraber bu kart diğerlerinden daha serin çalışmayı vaat ediyor kullanıcılara. Üzerindeki soğutucunun ismi Achill Hercules 3000 olarak isimlendiriliyor. Ve Furmark'ta 20 dakika sonunda kartı 71 derecede tutmayı başarmış ki Furmark zaten bir ekran kartının en çok zorlanacağı konulardan bir tanesi. Biz bunlara burn-in test deriz. Yani
yakan
evet, kart olabildiğince ısıtırsınız ki soğutucunun performansını görürsünüz ya da stabilitesini test edersiniz. Burada 71 derece gerçekten başarılı bir skor gibi duruyor. Kaldı ki hani bu derecede tutarken de sessiz çalıştığı iddia edilmiş. Bakalım eğer test etme şansımız olursa burada biz de sessiz mi değil mi hep beraber görme şansına sahip oluruz ki 3 adet fanlı soğutucular genelde son dönemde çok çıktılar. Gerçekten de sessiz çalışıyorlar. Hani 3 adet fan karta eşit bir şekilde havayı üfleyebildiği için her noktadan yavaş hızla dönmeleri dahi kart üzerinde oldukça fazla hava akımının dolaşmasına neden oluyor. Başarılı oluyorlar. Bakalım hani piyasada Titan rüzgarı bitmeden bu tam gücüyle eserken piyasada var olmayı başarabilecek mi bu ekran kartı? Tabii zamanlaması da çok önemli. Bir diğer haberimiz de Cooler Master'dan. Cooler Master dedik mi Türk kullanıcısı hemen güç kaynaklı kasaları hatırlayacaktır. Çünkü o firma bu konuda oldukça uzman. Fakat yeni bir oyuncu klavyesiyle son dönemde çok konuşuluyor. Cooler Master, QuickFire Start isimli klavyesiyle, mekanik klavyesiyle kullanıcılara çok farklı bir klavye anlayışı sunuyor. Klavyenin üstünde hiç asla harf falan yazmıyor. Harfler tuşların hemen kullanıcıya bakacak aşağı kısmına konumlandırılmışlar. Böylece dışarıdan bakıldığında simsiyah bir klavyeye sahipmişsiniz gibi duruyor. Mekanik tuş takımına sahip klavyeler biliyorsunuz son dönemde özellikle profesyonel kullanıcılar tarafından çok tercih edildiği konuşulmakta. Ve mekanik klavye dendiğinde de tuş takımında Cherry MX denen bir üreticinin çeşitli sertlikteki, onlar da Red, Brown, Black diye isimlendirilen çeşitli sertlikteki tuş takımlarının kullanıldığını görüyoruz. Bu klavyeyi özel yapan şey, siz hangi tuş sertliğinden hoşlanıyorsanız bu klavyenin 6 farklı, ayarlayamıyorsun fakat 6 farklı seçeneği bulunacak. Bu seçeneklerden bir tanesini alabileceksin. Yani tuş sertliği sana en uygun olan klavyeyi sipariş verip alma şansın olacak. Fiyatı $98. Yani aslında bir profesyonel oyuncu klavyesi için yani oldukça uygun. Şimdi oyuncu klavyesinden de birçok insan şey bekliyor. Bir sürü işte ekranı olsun, tuşları olsun, evet, ışıkları falan olsun. Fakat bir kesim kullanıcılar da var ki rahat basabilsin.
WASD'ye böyle rahat
evet,
basayım.
Geri bilen de iyi olsun. Tamamen öyle bir anlayış içindeler. Bu da tamamen onlara doğru. Hani onlar için geliştirilmiş bir klavye. Aynı zamanda tabii yazı yazarken de hız sağlayacaktır. Mekanik klavyelerin geri bildirimi iyi olduğu için 10 parmak yazı yazanlar da tercih edebiliyorlar. Tabii odada uyuyan biri varsa çok büyük rahatsızlık. Yan odadakini daha rahatsız edebilirsiniz. Çünkü mekanik klavyenin bir ek özelliği de rahat basılabilmesi yanında çok da fazla ses çıkartması.
Ses çıkartması bu yönden birazcık herhalde geri plana düşecektir diye düşünüyorum. Özellikle oyuncuları düşürürsek gece vakti hani oynarlar genelde. Muhtemelen bütün aileyi böyle
ayaklandırır. Bir de klavyenin üstünde hani tuşmuş yok. Arkadan aydınlatmaya da yer vermemişler. Birazcık o, değişik o da, bir klavye. O da
farklıymış. Şey geliyor benim aklıma ya. Böyle bilgisayarda oyun falan oynarken babamın odaya girip de şakır şakır şakır bırak artık. Evet. Yani normal bir klavyede bile böyle bir tepki geliyorsa bahsedilen
muhtemelen
klavyede.
Ses problemi birazcık ön plana çıkabilir. Oyun tarafına baktığımızda arkadaşlar Splinter Cell'le ilgili yeni bir video geldi. Blacklist'in yeni videosunda özellikle ilk kısmı benim oldukça dikkatimi çekti. Çünkü bir Amerika hükümetine bir sesleniş var ve Amerika toprağımızı aldın, kaynaklarımızı aldın. Şimdi onları geri ödeme zamanı diye böyle bir siyasi bir giriş yapmışlar.
Cihat ilan ediyorlar.
Evet, oldukça hani bu yönden hoşuma gitti. Ama tabii ki sonrasında Amerika ajanı Sam Fisher olarak kökünü kazıtacağını herhalde şey yapmamak olmaz. Yani muhtemelen öyle bir senaryo ile karşımıza çıkacak. Oyunun videosuna baktığımızda her zaman olduğu gibi tabii ki gizlilik öğelerinin oldukça ön plana çıktığını görüyoruz. Bunun dışında tabii isterseniz aksiyona da yönelerek çatır çutur da ilerleyebileceksiniz. Yani tamamen oyuncuya bırakılmış,
tarzı
evet, oyuncuya bırakılmış bir seçenek bulunuyor. Tabii ki Blacklist'e baktığımızda birazcık daha eski Sam Fisher, Splinter Cell oyunlarının izinden gittiğini görüyoruz. Son oyundan sonra yeniden eskiye dönüş babında biraz daha köklerine dönmeye başladı seri. Benim bu oyunla ilgili söylemek istediğim nokta oyun çok sessiz geliyor. Hani çok fazla reklamı yapılmadı. Hatta belki birçok oyuncu bile oyunun varlığından bile bir haberdir. Böyle hani bir lanse etmediler. Sessiz geliyor. Böyle sessiz gelen oyunlar da genelde iyi bir şekilde piyasaya çıkarlar.
Biliyorsun bundan öncekinde çok fazla ses çıkarttılar. Bir sürü evet, teknoloji demosu gösterdi. Yıllarca beklettiler. Çıkan oyun fos çıktı.
Yani şöyle bir ses
güzel dinamikleri vardı ama.
Yapımcı ekibinde Jade Raymond var abi.
Bu yeter diyorsun. Yani. Ses çıkması için.
Assassin's Creed serisinde çalışmışlar.
Evet.
Yani çok önemli bir insan. Güzel de bir bayan arkadaşımız.
Önemli bayağı.
Milletin ilgisini çeker diye düşünüyorum.
Gerçekten senin de söylediğin gibi hani pardon lafını
yok
kestim.
Yok hayırlısı.
O Splinter Cell'de bayağı bir üzerinde durmuşlardı.
Çok üstüne durdular ama hani, o çıkan oyunda o gösterilen teknoloji demolarındaki sahneleri yaşayamadık
ya oyun,
yani.
Güzel bir oyundu. Ben hani oynadım bitirdim. Fakat o kadar çok beklenti yükselttiler ki hani bu beklenti üzerinde oyun tabii ki ezildi. Fakat Blacklist'e baktığımızda sessiz geliyor. Hani kendi yanında böyle kavrulan şekilde geliyor. Çok fazla beklenti olmadığı için muhtemelen oyuncular aldığında da beğenecektir diye düşünüyorum. Bu yönden de inşallah bu beklentileri karşılayabilir.
Umarız öyle olur.
Bir diğer habere geçtiğimizde Cevat Yerli gene önemli açıklamalara imza atmış ve oyunlarda grafiklerinin %60'lık bir değeri var gibi bir açıklama yapmış. Bu açıklamayı yaparken de insanlar grafiklerin önemli olmadığını söylüyorlar. Crysis'e baksınlar ve bana bunu söylesinler demiş. Ben de Cevat Yerli'ye buradan sesleneyim. Crysis'e baktık. Grafiklerin hala önemli yani %60'lık değerde bir önemli olmadığını düşünüyorum. Tamam grafikler çok önemli. Fakat grafikten daha önemli olan şey yaratılan dünya, oyunun hikayesi, oynanabilirliği. Hani kartlarla desteklenmesinden ziyade.
Şimdi şöyle bir şey var. Oyunlar gerçekten evet, %60 olsaydı Nintendo batardı yani.
Yani.
Orada öyle güçlü bir örnek varken ve de cep telefonu oyunlarından kazanılan paraya baktığımızda grafikler hala her şey değil yani.
Yani kesinlikle işte daha dün haberine girdim. iOS oyunu Clash of Clans biliyorsunuz.
Onda evet birazdan
günlük hatta yeri 2.4 milyon yani. Dolar getirisi varmış. Acaba bilmiyorum bu kadar getiri görebilmişler mi Crysis'te? Tabii ki de karşılaştırmak doğru olmaz ama yani %60'ını oluşturuyor olması bilmiyorum neye istinaden söyledi. Ben de daha önce zaten konuştuk. Kesinlikle katılmıyorum yani. Çok büyük yani, bir oran. %50 bile değil çünkü.
Cevat Yerli aslında birazcık ekran kartı firmalarının sözcüsü gibi sürekli evet. çıkıyor. Grafik grafik olacak abi falan diye böyle yani arada konuşuyor.
Grafikler tabii ki çok önemli. Özellikle bu yeni nesile girdiğimiz dönemlerde artık hani tamam bağımsız oyunlar, güzel oyunlar çıkıyor. Fakat büyük firmalardan özellikle grafiksel anlamda tabii ki güzel şeyler bekliyorsunuz. Ama hani bunu yaparken de sadece buraya kaplamayı koyayım, ışıkları dayayım. Hani gerisini koy vereyim demekle olmaz yani. Tabii oyunların bir bütün olarak göz önüne olmak lazım ve hani grafik %60'ı, oynanabilirlik %20'si diye bunu değerlendiremezsiniz. Sonuçta bütün olarak bakacaksınız. Hani grafiği de oynanabilirliğine destek verecek, oynanış, oyunun atmosferine destek verecek.
Zaten
her şeyin dengeli olması
Cevat
lazım.
Cevat Ubisoft'tan ayrılış hikayesine baktığımızda biliyorsunuz.
Grafikler
Far Cry gibi grafik olarak uç noktada bir oyun vardı ama Ubisoft çıktı dedi ki satamıyoruz oyunu dedi ya. Ya satılmıyor oyun dedi yani.
Far Cry o yönden hani Crysis'le kıyasladığımızda bana kalırsa ilk Far Cry fersah fersah
önündeydi yani.
Her şeyle dengeli bir oyundu çünkü hani o özgürlüğü tamamen böyle size bağlayan ender yapımlardan birisiydi. Ama hani bizim grafiklerimiz böyle falan diye çıkmadılar çünkü oynanış çok dengeliydi. Her şeyle keyif alıyordunuz yani. Fakat Crysis hani Crysis'te burada kötü oyun demiyoruz. Crysis'te gerçekten çok güzel bir oyun.
Evet.
Fakat çok fazla grafikleriyle ön plana çıkartıyorlar bu oyunu ve oyun grafiklerinin altında eziliyor bana bakarsanız.
Evet insan yani hiç oynamasa bile sanki bir grafik abidesi de yani içinde başka bir şey yokmuş gibi
düşünüyorum. Crysis oynarken hani senaryosu hani klasik uzaylı istilası ama sonuçta kendine göre iniş çıkışları var. Fakat teknoloji demosu oynuyormuş hissinden bir
evet.
türlü
kurtulamıyorsun.
Çıkamıyorum yani bana
çünkü
göre de bu
çünkü ister istemez abartı sahneleri kullanıyorlar. O sırf evet. böyle grafiği gösterebilmek için motor böyle önüne göz önüne serebilmek için bazı sahneler hiç olmaması gereken yerlerde abartı şekilde karşına çıkıyor.
Aynen.
Yani öylesine bakıyorsun, öylesine geçtiğin yerler oluyor gerçekten.
Yani umarız Crytek, hani CryEngine gerçekten çok güçlü bir grafik motoru. Hani hakkını vermek lazım. Ama grafikten ziyade hani %60'lık taraf biraz hani göreceli bir taraf.
Evet.
Onu umarız kısarak böyle diğer taraflara da daha çok
yani
önemli.
Yani %80 oynanabilirlik geriye kalan, %20 de geri kalan kısmını oluşturur bence. Yani.
Şimdi oyun arenasında bir rekabet var. Cep telefonu arenasında aslında bu rekabetin 10 katı var şu anda. Biliyorsunuz firmalar inanılmaz bir savaş içerisindeler.
Orası daha karışık.
Evet çünkü aslında yani rakamlara baktığımızda diyoruz yani oyun 1 milyon satmadı, 2 milyon sattı şu kadar gelir var falan. Adamlar 2000 liralık cihazdan 50 milyon tane satacağız diye yola çıkabiliyorlar. Yani rakamlar uçuk, fiyatlar da uçuk. E tabii bu kadar yüksek paranın olduğu bir yerde de savaştan olmaması söz konusu olamaz. Son bir iddia var, çok enteresan bir iddia. Tayvan Ticaret Komisyonu Samsung hakkında soruşturma başlatmış Tayvan'da. İddiaya göre bir ajansla anlaşan Samsung forumlardaki bazı kişileri tutarak HTC One hakkında karalama yapmalarını istiyormuş.
Vay arkadaş.
Ve bu şikayetleri değerlendiren komisyon da demiş ki gerçekten bir ajans üstünde hani şüpheler toplanıyor. Şu an araştırıyoruz bu iddiayı. Sonuçlarını açıklayacağız demişler. Bizim forumlara da baktığımızda hani bu tür şeyleri görebiliriz. Bazı insanlar fanatiklik derecesinde hani gerçekleri böyle görmezden gelerek salak sapık şeyler yazabiliyorlar yani.
Ben de o olayın hani Türkiye'de de muhtemelen yapan bilmiyorum var mıdır yok mudur hani kimsenin tabii ki günahını almayalım ama olduğuna
var ya, o işi zaten.
İnanıyorum. Tabii ki hani fanatiklik ayrı bir şey. Fanatik olan insanlar da var. Yani bir Türk insanda özellikle şey vardır hani aldığım ürün en iyisidir. Bakışı vardır. Hani bundan ziyade senin dediğin tarafta da olan kişilerin olduğuna tabii ki inanıyorum. Hani dünyada genel olarak var ama Türkiye'de de muhtemelen
yani aşkta ve savaşta her şey mi bahtır da bu kadarı da bilmiyorum çok şeye kaçıyor.
Yani şimdi şey var mesela bazı telefonlar var adam diyor ki bu telefon gerçekten sağlam. Biri diyor ki bir metreden düşürdüm kırdım. Arkadaş o telefon düşürülür mü diyor ondan sonra biraz evvel. Sağlam diyordun ya şimdi düşürüldün diyorsun. Bir tanesi var ekran testini gösterdik X-Bereze'nin. X-Bereze çok enteresan. Ekran cama çok yakın yerleştirildiği için ufak bir esnemede cam ekrana değiyor. Ve TFT ekranının üstünün dalgalanma neden oluyor ki birazcık daha ileri gitseniz ekranda iz bırakacaksınız. Bu da ne demek? Arka cebinizde unutup telefonun üstüne oturursanız sıkıntı yaşayabileceğiniz anlamına geliyor. Yayınlıyoruz. Kullanıcı diyor ki telefonu öyle mi kullanacağız? E şimdi bunu yaptın da ne oldu? Sonuçta burada bir veri var. Bu veriyi ortaya koyuyoruz. Ben kalkıp da sana alma etme demiyorum ki. Bunu göz önünde bulunduracaksın.
Ya zaten kullanıcılara hani genel olarak baktığımızda hani telefonun özelliklerinden yola çıkarak çok güzel bir şekilde savunan, o telefonun özelliklerini ön plana çıkartan yorumlar da görüyoruz. Ama senin de söylediğin gibi hani çok sağlam telefon, aha kırıldı deyip de ya o oradan düşürürüm diyen kullanıcılar ya da var. Hani zaten o ayrımı da iyi yapmak lazım.
Ayrımı yani şöyle yapmak lazım. Kullanıcılara hep söylüyorum. Birbirinizin fikrini değiştirmeye çalışmayın. Yani fikrini değiştirmeyin. Sadece siz kendi fikirlerinizi düzgün bir şekilde ortaya yazın. Kimseye saldırmadan. Deyin ki ben bu telefonu almak istiyorum. Çünkü şu şuralarını beğendim.
Açık almak istemiyorum. Çok önemli evet,
almak istemiyorum. Buralarını beğenmedim. Adam kalkmış karşıdakinin fikrini değiştirmeye çalışıyor. Yani bunu ancak bir satıcı yapar.
Evet.
Ha başka hiçbir Allah'ın kulu, tamam mı? 2000 liralık bir telefonu kendi üretmediği, hisse senedi almadığı, satışından kar kazanmadığı bir cihazı başkasının fikrini değiştirip de almasını sağlamaya çalışmaz. Çünkü bunda ya gerçekten ruh hastasıdır bunu yapmak istiyorsa ya da bir ticari geliri olması lazım. Bir dükkanı falan olması lazım. Stonda 100 tane o telefonlar olacak ki diğer adamın X markasından vazgeçip Y markasını almasını sağlamaya çalışsın. Allah ufak fikir versin diyoruz yani arkadaşlar. Zor bir şey yani.
Zaman oyun tarafında da çok var. Hani hala böyle PS3 mü Xbox mı diye soran
bir de onda var
kullanıcılar var.
Bir de hani konsolları böyle kapıştırıyorlar ya benimki evet. Senden şöyle. Ya memnunsan bırak kullanmaya yani devam et.
Mesela
işte
hani maalesef. Talha Nintendo oyunlarını çok seven bir oyun sever. Kullanıcı.
Ya Nintendo'da hani alınmaz dersin ya.
canlı örneğini burada gösterdi Mesut da bize. Hani baktığımız zaman sonuçta ondan keyif alıyor yani. Niye ben Talha'nın aklını çeleyim ki? Yani
tabii canım kimisi şey kumda oynamaktan evet. keyif alır, kimisi motosiklete biner. Ben hep yani, söylerim bunu.
Yani orası da ayrı bir değişik bir örnek oldu ama.
Şimdi diğer hemen haberimize geçelim. Bir iddia var ki bu da enteresan biliyorsunuz. Akıllı saatler son dönemde çok popüler bir konu. Özellikle Apple'ın üreteceğim demesinden sonra. Bir tarafta Samsung'dan haberler geliyor. İşte daha önceden biz üretmiştik. Bu konuda profesyonel izleniyor. Bir taraftan Motorola zaten bizim akıllı saatimiz var diyor.
Patent şeyi
Sony akıllı saat satıyor zaten piyasada. Hani bir karışıklık var orada. Biliyorsunuz Google'da zaten akıllı gözlük üstünde çalışıyor. Şimdi Microsoft'un da akıllı saat pazarına gireceği konuşuluyormuş. Biz 2005'te zaten haberini yapmıştık. Hatta benim yazdığım bir haber var. Microsoft'un daha öncesinde bu tip saatler için Spot ismini verdiği FM teknolojisi üstünden çalışan bir teknolojisi vardı. Bu teknoloji de şunu sağlıyordu. Saatinize maç skorları, olan günlük haberler gibi bilgilerin FM radyo üzerinden, bandından gelmesi, sizin de bunları okuyabilmeniz. Ne data parası ödüyorsunuz ne bir şey. Gerçi data parası ödüyorsunuz diyorduk da bunun için aylık bir ücret alıyorlardı sizden. Fakat hem az pil harcıyordu hem de saatin içine kadar girecek kadar ufak bir entegreydi bu. Yani Microsoft aslında senelerdir bu tip teknolojiler üstünde çalışan bir firma. Şimdi Windows Mobile'a baktığımızda Windows Phone'un içerisindeki işletim sistemi aslında saatlere uygun bir yapıya sahip. Gerek kaydırma özellikleri olsun, gerek esnek çalışması olsun. Gerçekten bu konuda da firma belki de bir atılım yapabilir diyoruz. Tabii şunu düşünmek lazım. Akıllı saatlere ihtiyaç var mı? Kim kolunda şarj 2 gün giden en fazla bir saat taşımak
ister? Ben kullanmam ister. Yani şahsen direkt olarak cevap vereyim. Hani artık her şeyi akıllı yapmaya başlar. Telefon zaten birçok ihtiyacınızı karşılıyor. Hani akıllı ayakkabı, akıllı işte gözlük, akıllı kulaklık yakında her şeyi muhtemelen yapacaklar zaten. Ama ben akıllı saat herhalde kullanma ihtiyacı hissetmem yani çok büyük bir artısı, bir kolaylığı olmadığı sürece henüz öyle bir fikrim yok yani.
Tabii yani hep beraber göreceğiz. Burada bu arada aşağıda bir anketimiz var arkadaşlar. Cevaplarsanız sevinirim. Akıllı saatleri bekliyor musunuz? Gerçekten işinizi kolaylaştıracağını düşünüyor musunuz? Sonuç olarak akıllı saatler cep telefonunuzda eşlenik çalışacaklar. Cep telefonunuzdaki bilgileri akıllı saatinizden de takip edebileceksiniz. Fakat burada bir önemli kriter var tabii. Şarjın uzun gitmesi lazım. Hani bir gün giden, iki gün şarjı giden bir saati kim kullanmak ister?
Akşam
hani,
gidip şeye takıyorsun.
Biliyorsun falan. Bazen 2 yıl, 3 yıl sonra şarjı, pili bitiyor. Saatin değiştirmeyi
onunla bile canın sıkılıyor. Evet,
canın
bir
sıkılıyor yani pili biter mi diye.
Kinetik enerjiyle çalışan saatler var sallayınca.
Evet ondan mesela gelen daha yine
mesaj geliyor falan diye.
Sallı gitsin. Bir diğer araştırma da aslında hani akıllı saatleri destekliyor. Bu haberi de böyle bitirelim. 1.2 milyon akıllı saatin satılacağını düşünüyorlarmış gelecek sene çıkışlarıyla beraber. Bakalım göreceğiz acaba bu rakamları konuşuyor olacak mıyız? Gerçi 1.2 milyon da dünya geneli düşündüğünde çok büyük değil. Herkes meraktan bir alıp konu takacaktır onu diye ciddim. Düşünüyorum.
Hani YouTube'da böyle yayın yapan şeyler bile, kullanıcılar bile alsa zaten 1.2 milyona muhtemelen yakalarlar diye düşünüyorum.
Evet. Mesela benim ilgimi çekiyor ya. Tasarım aslında olarak güzel olursa alınabilir, denenebilir
değişik
yani.
Değişik bir şey olabilir. Bir diğer haberde ülkemizden Turkcell Şanlıurfa'da bir etkinlik gerçekleştirdi. Biliyorsunuz biz doğruydık. Hatta gel, değişik.
Keke.
Evet. Değişik böyle fotomontaj çalışmaları da yapmışlar arkadaşlar oradaki resimlerimizden. Turkcell Urfa Kart İşbirliği sayesinde artık vatandaşlarımız Urfa'da yaşayan tabii Şanlıurfa'da yaşayan vatandaşlarımız otobüslere binerken NFC destekli cep telefonlarıyla ödeme yapabiliyorlar. Biz orada sistemi de denedik. Oldukça enteresan. Cep telefonunuzu otobüsteki ilgili noktaya yaklaştırıyorsunuz.
Akbil.
Ödeme yapıldı diyor Akbil'i. Geçiyorsunuz. Ben birçok kişinin aslında bu teknolojiyi İstanbul'da kullanmak isteyeceğini düşünüyorum. Şanlıurfa'da bu işin başlamasının sebebi ise gerçekten orada hani Ahmet Fakıbaba gibi İleri görüştü belediye başkanına sahip Şanlıurfa. sistemi çoktan hazırlamışlar ve bu tip aslında girişimcilerin gelip şehirde vatandaşlara hizmet vermesini bekliyorlarmış. Turkcell diyor ki altyapısı en hazır. Bizim yatırım yapmamızı en fazla isteyen şehirlerden bir tanesiydi. Biz de Şanlıurfa'dan başladık. Diyorlar ki orada çeşitli illerden gelmiş olan belediye gözlemcileri de vardı. Danışmanları da vardı. Büyük ihtimalle İstanbul'a hemen gelmese de en azından Bursa ve benzeri şehirlerde de bu tip atılımları görebileceğiz gibi geliyor.
Bence de Şanlıurfa güzel bir seçim olmuş. Çünkü pilot bölgeleri iyi seçmek lazım bu gibi teknolojilerde. Hani İstanbul'da böyle bir uygulamanın pilot bölge olarak seçildiğini düşünemiyorum. Çünkü İstanbul zaten günlük yaşam bile bir kaos hakim. Hani muhtemelen böyle bir şey yapılsa da başarısız olur diye hemen yatırım şey olurdu.
İstanbul'da daha büyük bir yatırım söz konusu tabii ki. Yani orada 500 bin liralık bir yatırımla yapılmış bu. Şanlıurfa'da 500 bin lira gittiyse burada herhalde kaç 500 bin gider düşünmek yani lazım.
Milyonlar oynar.
Devasa büyük bir şehirden inanılmaz karışık bir ulaşım sisteminden bahsediyoruz. Ama keşke cep telefonumdan metroya binebilsem, otobüse binebilsem. Bazen yükleme yapmak çok üşeniyorsunuz, kartı yanınıza almamış olabiliyorsunuz. Özellikle her gün toplu taşıma kullanmıyorsanız tam bir sıkıntı oluyor toplu taşımaya binmek inmek. Ama cep telefonu öyle ya da böyle hep yanımızda arkadaşlar. Umarız İstanbul'da en yakın zamanda kullanmaya başlarız. Son emirim ise Eric Schmidt'ten gelecek. Eric Schmidt biliyorsunuz Google'un tepe yöneticisi. Ve artık insansız araçların bu sayıdan artmasından memnuniyetsiz olduğunu, çok fazla insansız aracın, otomatik uçabilen cihazların son tüketiciye ulaştırılmasının ileride güvenlik sorunlarına neden olabileceğini söylemiş kendisi. Tabii bu firmaya baktığımızda kendisi insansız araçlar geliştiren, insansız arabaların otoyolda gitmesi için bir sürü proje yatırımı yapan, gözlüklerle her şeyi kayıt altına almamızı, kendisinin de her şeyi izlemesini sağlayan bir firma.
Neden niye böyle bir açıklama yapmış?
Neden tüketicilerin otomatik cihazlarla etrafını gözlemlemesinden bu kadar rahatsız olmuş? O da enteresan tabii.
Muhtemelen o taraftan bir açıklama gelebilir. Hani sen ne diyorsun filan gibisinden.
Değişik olabilir.
Biz yapıyoruz, siz yapmanın şeyine gelmiş.
Neyin yani kafası da diyebilirler arkadaş. Yani
Microsoft'ta görmüştük örneğini, hemen şutlamışlardı. Muhtemelen belki öyle bir açıklama gelebilir. Oyun taraftaki arkadaşlar, kısa kısalara baktığımızda BioShock'ta bir vaftiz krizinin olduğunu görüyoruz. Oyunda çok fazla dini öğenin ön plana çıktığını söyleyen bazı kullanıcılar şikayetlerde bulunmuşlar. Hatta Valve'ın bu oyunculardan birisine parasını geri iade ettiği bile söyleniyor. Tabii ki hani Valve tarafından böyle bir resmi bir açıklama yok. Ama ben bunu tamamen oyuncunun cinliği olarak görüyorum. Çünkü BioShock'a baktığınızda hani dini suistimal zaten yok. Tamam, çok az bazı dini öğelerin kullanıldığını söyleyebiliriz. Fakat oyunun bu öğelerle ön plana çıkma gibi bir amacı yok. Zaten en önemli detay da burada.
Kesinlikle. Ben de ona şaşırıyorum. Türkiye'deki kullanıcılar da bazen yazmış, işte dini eleştiriyor. Haklı da işte eleştirdiği yönler var. Tabii ki biz işin bu kısmına, dini inancına karışmak gibi şeyimiz yok.
Arkadaşlar, adamlar Call of Duty'de Allahu Ekber diyen adamların kafasına sıkı sıkı ilerliyorlar. En çok satan oyun.
Yani şeylerden helikopterlerden RPG salıyordun, minareleri yıkıyordun falan. Yani şimdi şöyle bir muhabbet var. Adam şey demiş, işte ben çok dini bütün bir insanım. Niye vaftiz, zorla vaftiz oluyoruz falan gibisinden. Ki oyundaki tek sahnede o. Ondan sonraki olayların, şimdi hikayeyi de ben burada spoiler etmek istemiyorum ama dinle, Hristiyanlıkla hiçbir alakası yok. Oradaki vaftiz olayını hikayenin sonunda öğreniyorsunuz niye olduğunu. Yani herhangi bir şekilde Hristiyanlığa veya başka dinlere bir gönderme yok. Ha, yeri geliyor ya, Hazreti Nuh'un da ismi
hakaret
geçiyor.
Hakaret falan yok yani.
Tabii.
Dine hakaret yapılmış bir şey yok. Bir tane kullanıcı bir yorum yazmıştı mesela. Diyor ki ya oyunda diyor bir tane haç görmedim, bir tane bir şey görmedim diyor. Hangi dinden bahsediyorsunuz gibi bir yorum yazmış. Hani orada haklı, hani biraz da görmek istediğini görüyorsun herhalde oyunda. Burada da oyuncu biraz herhalde kesinlikle cinlik yapıp oyunu bitiriyor.
Şey falan var mesela, Hazreti Nuh'un adı falan geçiyor. Şöyle bir şey, oradaki Kolombiya'yı sanki bir şey Nuh'un gemisi gibi gösteriyorlar falan. O tarz şeyler var. Ama ben hiçbir şekilde işte dinlere gönderme yapan, aşağılayan, hakaret eden tarzda bir yazı veya gönderme, ideoloji görmedim kesinlikle.
Evet, biz de bu oyuncunun herhalde biraz cinlik yapıp oyunu bedavaya getirmesinin bir planın parçası olduğunu düşünüyoruz. Bir diğer haberimize geçtiğimizde arkadaşlar, Gran Turismo 6 ile ilgili bazı parakendici firmaların listelerinde oyun listelenmiş durumda ve çok yakında duyurulacağına dair bazı dedikodular geliyor. Tabii ki Sony tarafından bir resmi açıklama yok. İlginç olan tarafsa oyunun PlayStation 3 için duyurulacağı gibi bir açıklama gelmiş. Umarız yeni nesil dediğimiz, yani PlayStation 4'e özel, en azından tabii ki Sony firması olduğu için özel olacak, PlayStation 4'e gelmesini daha gönülden isteriz ki daha iyi bir, daha iyi grafiklerle öne çıkan bir oyun olsun. Bir diğer haberimize baktığımızda arkadaşlar, Bethesda yayınladığı birkaç tane resimle kafaları karıştırmayı başardı. Her ne kadar Fallout böyle dedikoduları ortaya çıksa da firma bu oyunun Fallout olmadığını söyledi ki Project Zwei'de olabilir gibi bazı söylentiler var.
Wolfenstein.
veya yeni bir Wolfenstein olabileceği de söyleniyor. Tabii ki önümüzdeki günlerde bu duyuruyla birlikte muhtemelen ikisi birde de bu oyunu konuşuyor olacağız. Bir diğer ilginç haberimiz ise arkadaşlar, Twitch'ten bir oyuncu, hani bedensel engelli bir oyuncu yayın yapıyor ve parayı adeta kendisi oluyor. Fakat yayın sırasında tekerlekli sandalyeden kalkıp gittiği gözükmüş. Böylesi şeylerde hani oyun dünyasında ilginç bir haber. Adam resmen duygu sömürüsüyle birlikte 20 bin doları
cukkalamış diyelim.
Cukkalamış.
Tabii İşin ki, kötü tarafı Twitch'te aynı şekilde bedensel engelli olup da oyun oynayan insanlar.
Evet.
Aslında bunlar tabii ki de burada oyun oynayıp para kazanmıyorlar ama bu insanların durumuna göre oraya bağış yapan, o kanalın devam etmesini isteyen insanlar var.
Zaten baktığımızda Twitch'te çok önemli bir kararla birlikte paranın geri hani bağışçılara kanalda iade edileceğini söyleyerek kanalda kapatma
bu Kemal Sunal filmlerinde olur yani, böyle sakat değildir falan, böyle yürüyerek gider o tarzda bir şey olur.
Yani bu tamamen bir duygu suistimali. Tabii ki Twitch'in yapmış olduğu bu hareketi de tebrik ediyoruz. Güzel bir yönteme başvurmuşlar. Son haberimiz ise arkadaşlar Battlefield ile alakalı. Biliyorsunuz Battlefield 4 gelecek. Büyük bir merakla bekleniyor. Battlefield 4 ile birlikte Battlelog'un da ikinci versiyonuna geçeceği söyleniyor ki artık tamamen sosyal açıdan ve oyun davetleri olsun, daha gelişmiş bir sistemle karşılaşacağımız söyleniyor. Twitter'dan küçük bir resim yayınlanmış. Bunun dışında herhangi bir açıklama yok. Ama her halükarda ilk Battlelog'dan çok daha başarılı bir sistem olacağını herhalde söyleyebiliriz.
Evet arkadaşlar, yine bir ikisi birin daha sonuna geldik. Klasik bir video ile kapatacağız. Hani klasik derken aslında sizleri birazcık geçmişe götürecek. Eğer başından beri özellikle arcade salonunda oyun oynayan biriyseniz
bu melodiye aşinasınızdır.
Bu melodiye aşinasınızdır. Hatta jetonumuz olmadığı dönemlerde biliyorsun arcade makinenin başında o demoları izlerdik. Evet, o müzik bol bol çalardı.
Bu müziğin şöyle bir özelliği var. Hani Guile Themes işte her şeye uyar gibi bir fenomen var internette.
İnternet fenomeni. Evet.
Hani nereye koyarsanız koyun, hangi sahneye koyarsanız koyun gidiyor. Bu müzik oraya gidiyor yani. Öyle farklı bir müzik.
Evet, böyle farklı bir müzikle sizleri baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.